Ayrım 10. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 84. 6. Bölüm. Manicilerin tuzağına düşüyor. Hortensius'taki bilgiler ışığında felsefeyi tadan Augustinus, bu tatlı gerçek bilgeliği bulmak için başvurduğu kutsal kitaplardan ruhunu tatmin eden bir tat alamıyor. Tanrı'ya kavuşmak için çıktığı bu yolculuk onu yeniden yanlış bir yola saptırıyor. Hortensius'ta yazılanlara gönülden bağlanmamasının nedeni satırlarında Mesih'in adının olmamasıydı. Bunun üzerine Augustinus, Mesih'in adını kullandıklarını sandığı manicilere yöneliyor ve onların tuzaklarına düşüyor. Ama bu yolunda kendisini Tanrı'ya götüremeyeceğini anlıyor. 10. İşte bu yüzden gördükleri sanrılarla övünen, şehvet budalası bir yığın gevezenin arasına düştüm. Dillerinde şeytani tuzaklar vardı bu adamların ve bir de senin adının, Rabbimiz İsa Mesih'in adının ve şefaatçi, avutucu kutsal ruhun adının hecelerini karman çorman edip hazırladıkları ökse macunu. Kuşları avlamak için değneklere sürülen macun. Bu adlar onların dudaklarından hiç eksik olmuyordu. Ama sadece ağızdan paldır güldür çıkan bir ses olarak, yoksa yüreklerinde hakikatten eser yoktu. Oysa hiç durmadan hakikat hakikat diyorlardı ve bana bu konuda pek çok telkinde bulunuyorlardı. Ama onların hiçbir yerinde hakikat yoktu. Manicilerin kendisini hakikate eriştireceklerine söz verdiklerini ama asla bunu gerçekleştirecek yetide olmadıklarını, çünkü bu hakikatin onların ağzından sadece bir ses olarak çıktığını vurguluyor. Ne seninle, yani asıl hakikat olan seninle ilgili söyledikleri doğruydu, ne de senin yarattığın bu dünyayı meydana getiren ilk ilkelerle ilgili. Ama gerçek şu ki, sana olan aşkım uğruna ey yüce, iyi olan baba, ey bütün güzelliklerin güzelliği, bana bu konularda doğruları söylemiş olan felsefecilerden bile aşkım uğruna vazgeçmiştim. Ey hakikat, hakikat, iliğime kemiğime kadar nasıl da derin derin soluyordum demek ki seni. Onlarsa tekrar tekrar ve türlü türlü şekillerde seni fısıldıyorlardı kulağıma. Sadece bir sesten, cilt cilt koca kitaplarda okunan bir sözcükten ibaret olan seni. Sana aç olan ruhuma senin yerine güneşi ve ayı tepsiye koyup getiriyorlardı. Maniciler için astronomi bilgisi ilahiyatın bir dalıydı. Augustinus'un ruhunu Tanrı ile besleyecekleri yerde onun yarattığı güzelliklerle, ayla ve güneşle beslemeye çalışıyorlar. Kötülük sorununu çözmede başarısız oluyorlar. Çünkü değişmez, sonsuz yasayı, zamana bağlı, bu yüzden geçici olan adetlerden ayırt etmekten yoksunlar. Yani senin o güzel eserlerini. Ama bunlar yalnızca senin eserlerindi. Sen değildin. Üstelik bunlar senin ilk eserlerin de değildi. Çünkü Tanrı ilk olarak güneşi veya ayı değil, göğü ve yeri yarattı. Çünkü maddi alemin ne kadar ışıl ışıl, ne kadar semavi olsa da senin ruhani alemin ondan önce gelir. Ama benim açlığım ve susuzluğum senin önce yarattığın bu aleme de değildi. Ben sadece sana aç ve susuzdum. Sana, yani hiçbir değişimin ve anlık gölgelenmelerin olmadığı hakikate. Burada sonsuzluğun hareketsizliğine ya da devinimden uzak yapısına ve tanrısal bilginin o değişmez ve bir an bile gölgelenmeyen duruluğuna atıfta bulunuluyor. Ama onlar bana göz kamaştırıcı hayali görüntüler sundular. Maniciler İsa'nın çarmıha gerilmesini bir sanrı olarak değerlendirip insan bedenli Tanrı'nın gerçek ölümü olarak görülemeyeceğini belirttiler. Augustinus, manicilerin İsa'nın çarmıha gerildikten sonra göğe yükselişiyle ilgili öğretisini şüpheyle karşılar ve bunu bir sanrı olarak değerlendirir. Onlardan edindiği Tanrı ile ilgili bilgileri yeniden düşündüğünde bu bilginin hayal gücünün yarattığı bir hayalet olduğunu düşünür. Ben de bu görüntüleri sen sanıp yuttum. Aslında gözlerimin aklımı çelmesine neden olan o boş hayaller yerine güneşi sevmiş olsaydım daha doğru olurdu. Çünkü en azından onu gözlerimle apaçık görebiliyordum. Ama ben onların bana sunduklarını sen sanıp yuttum. Yine de öyle pek iştahlı değil. Çünkü o zaman ağzımda bıraktığın tat şimdikine hiç benzemiyordu. Nasıl bıraksın? Senin o yapmacık şeylerle hiç alakan yoktu ki. İşte bu yüzden bu hayallerle doymadım. Tersine daha fazla acıktım. Rüyalardaki yiyecekler uyanıkken yediğimiz yiyeceklerin aynısıdır. Ama uykudaki insanlar bunlarla doymaz. Çünkü uyumaktadırlar. Bu yüzden şimdi benimle konuştuğun için biliyorum ki o hayallerin seninle uzaktan yakından alakaları yoktu. Çünkü o hayaller somut birer görüntüydü, sahte cisimlerdi. Görme yeteneğimiz sayesinde gerek gökyüzünde gerekse yeryüzünde gördüğümüz gerçek cisimler onlardan daha kesindir. Bu gerçek cisimleri biz insanlar da görürüz, vahşi hayvanlar da görür, kuşlar da. Bu cisimler bizim hayalimizde canlandırdığımız görüntülerden daha kesindir. Ama bu görüntüleri gerçekte hiç var olmayan ve bu görüntülerden daha büyük ve sınırsız olan başka görüntülere göre daha kesin bir şekilde hayal ederiz. İşte o zamanlar ben bu tür boş görüntülerle besleniyordum ama doymuyordum. Ama ben sana eğiliyordum ey aşkım. Sana eğiliyordum ki senden güç alabileyim. Çünkü sen ne o gökyüzünde gördüğümüz cisimlere benziyorsun ne de hiç görmediklerimize. Görüş gücümüzün ötesinde var olduğunu tahmin ettiklerimize. Evet, bunların hepsini sen yarattın. Ama bunların hiçbiri senin en büyük alemin değil. Demek ki benim hayal gücümde canlandırdığım görüntüler, gerçekte var olmayan cisimlerin o görüntüleri senden ne kadar uzak görüntülerdi. Evet, var olan cisimlerin görüntüleri daha kesindir. Ama sen bu tür görüntülerde değilsin. Sen ruh da değilsin. Ruh ki bedenlerimize can verir ve bedenlerdeki can bedenin kendisine göre daha üstündür. Sen ruhlara can verensin, canların canısın. Sen canın kendisisin ve hiç değişmezsin. Sen benim ruhumun canısın. 11. Öyleyse o vakitler sen neredeydin? Ne kadar uzaktaydın? Ben de senden ayrı orada burada dolanıyordum. Hatta keçi boynuzuyla beslediğim domuzların keçi boynuzundan bile yoksundum. Augustinus ironik bir dille yiyecek hiçbir ekmeğinin kalmadığını, besleneceği hiçbir kitabın olmadığını belirtiyor. Domuzlarla kastettiği ise öğrencilerdir. Bu tuzakların yanında edebiyatçıların ve şairlerin uydurduğu masallar bile ne kadar masummuş meğer. O dizeler, o şiirler, o uçan Medea bile meğer ne kadar iyiymiş bu adamların beş elementinin yanında. Karanlığın beş mağarasına göre sürekli renk değiştirip duran, hiçbir yerde var olmayan ve onlara inananı öldüren şu beş elementinin yanında. Manici öğretiye göre beş element, su, ışık, rüzgar, ateş ve hava karanlığın mağarasında oturur. Çünkü hiç değilse şiirleri, şarkıları gerçek bir besine dönüştürebiliyorum. O zamanlar uçan Medea diyordum ama bunun böyle olduğunu iddia etmiyordum. Kulağıma şiirler okunduğunda onlara inanmıyordum. Ama bu adamların söylediği masallara inandım. Ah ah! Hakikatten yoksun olan görüntüleri aramak için nice cefa çekip su gibi terlerken nasıl da adım adım cehennemin diplerine inmiştim meğer. Çünkü seni Tanrım, seni ararken bunları şimdi bana merhamet ettiğin için sana itiraf ediyorum. Ama itiraf etmediğim zaman da bana yine merhamet etmiştin. Zihnimin idrak etme yetisiyle aramıyordum. Oysa bu yetiyi sen insana hayvanlardan üstün bir varlık olması için vermiştin. Bense seni bedenimin duyularına göre aramaya kalkıştım. Oysa sen benim en iç varlığımdan daha içtin ve benim en üst varlığımdan daha üstün. Ama ben Süleyman'ın mesellerindeki o cüretkâr, o ar yoksunu kadına takılıp tökezledim. Kapısındaki sandalyesine oturmuş şöyle diyordu bu kadın. Sizden gizlenen şu ekmekleri dilediğinizce yiyin, çaldığım şu tatlı suyu kana kana için. Burada söz edilen sapientiadır, felsefe. Felsefe kendi evini inşa edip kentin dört bir yanına yolladığı hizmetçileriyle insanları yanına çağırır ve onlara kendi pişirdiği yemekleri yemelerini, kendi hazırladığı şaraptan diledikleri kadar içmelerini söyler. Çünkü ona göre çalıntı su tatlı, gizlice yenen yemek lezzetlidir. İşte beni bu kadın baştan çıkardı. Çünkü beni kendi varlığımın dışında yaşarken, sadece bedenimdeki gözlerle görürken ve bu gözlerle görüp oburcasına yuttuğu yiyecekleri kendi kendime çiğneyip geviş getirirken buldu. 7. Bölüm. Saçma sapan öğretileri olan manicilere yaranmaya çalışıyor. 12. Başka tür bir gerçeklikten habersizdim. Oysa o asıl gerçeklikti. Kafamın dikine gidiyor ve bana kötülük nereden gelir? Acaba Tanrı'nın bir bedeni var da onunla sınırlı mı? Onun saçları ve tırnakları var mı? Birden fazla kadını olanları, insanları öldürenleri ve hayvanları kurban edenleri haklı mı görmeliyiz şeklinde sorular soran o budala yalancılara yaranmaya çalışıyordum. Cahilliğim yüzünden bu sorular aklımı iyice karıştırıyordu. Hakikatten uzaklaştıkça hakikate erdiğimi sanıyordum. Çünkü bilmiyordum ki kötülük yoktur. Kötülük denilen şey sadece hiçbir iyi kalmayıncaya kadar iyilikten mahrum kalmaktır. Bunu nasıl bilebilirdim ki? Gözlerimle sadece maddi olan şeyleri görebiliyorken ve zihnimde sadece görüntüleri canlandırabiliyorken. Tanrı'nın ruh olduğunu bilmiyordum. Enine boyuna ölçülebilen uzuvlarının bir kütlesinin olmadığını bilmiyordum. Çünkü her kütlenin bir bölümü bütününden daha küçüktür. Sonsuz olsa sınırlı mekanda kalan sonlu bölümü sonsuzluktan daha kısa kalacaktı. Böylece bir ruh ya da bir tanrı gibi her yerde bütünüyle olamayacaktı. Dahası içimizde olan ve bize varlığımızı veren şey hakkında en ufak bir bilgim yoktu. Ya da kutsal kitap doğruyu söylediğinde, yani biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık dediğinde ne kastettiklerini hiç mi hiç anlamıyordum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. 13. İçsel, hakiki adalet nedir hiç bilmiyordum. Oysa bu adalette hükümler geleneklere, göreneklere göre değil, her şeye gücü yeten Tanrı'nın yasasına göre veriliyordu. Bu yasa yeryüzündeki bütün coğrafyalara, bütün çağlara, bütün zamanlara uygun bir ahlak anlayışı geliştirmiş olan, kendisi ise her yerde ve her zaman hep aynı kalan, ülkeden ülkeye, çağdan çağa değişmeyen yasaydı. Bu yasaya itaat ettikleri için İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Davut adil insanlar olarak Tanrı'nın övgülerine mazhar olmuşlardı. Oysa aynı kişiler İşinin ehli olmayan yargıçlar tarafından dünya mahkemesinde yargılanıp günahkar ilan edildiler. Bu yargıçlar insanoğlunun doğrularına ya da yanlışlarına kendi ahlak ölçütlerine göre değer biçen kişilerdi. Varsayın bir zırh giyeceksiniz ama hangi parçanın vücudunuzun hangi kısmına giyileceğini bilmiyorsunuz ve baldırınıza giyeceğiniz kısmı başınıza, miğferinizi ayağınıza geçirmeye çalışıyor, sonra da uymadı diye söylenip duruyorsunuz. Ya da öğleden sonra satış yapmanın yasak olduğu bir gün, mallarınızı sabahleyin satmanıza izin verildiği halde, öğleden sonra satış yapamadınız diye dırdır edip duruyorsunuz. Ya da bir evde şarap mahzeninden sorumlu kahyanın yasakladığı bir şeye bir kölenin el sürdüğünü görüyorsunuz. Veya sofrada yapılması yasaklanan bir şeyin ahırın arkasında yapıldığını görüyorsunuz. Ve aynı evde ya da aynı ailede yaşadığınız halde neden size de istediğinizi istediğiniz yerde yapma özgürlüğü verilmiyor diye sinirleniyorsunuz. İşte falan çağda dürüst insanların yapmasına izin verilen şeylerin yaşadıkları çağdaki dürüst insanlara yasaklandığını gören ve her iki çağın insanı da aynı yasaya tabi olduğu halde Tanrı'nın çağın geçici koşullarına göre falancaya böyle, filancaya şöyle yapmasını buyurduğunu işitince işte böyle sinirlenenler oluyor. Ama bunlar aynı insanda, aynı zamanda ve aynı evde bile farklı şeylerin farklı işlevleri olduğunu anlamalılar. Günün belli saatinde yasak olmayan bir şey başka saatinde yasak olabiliyor ya da şu köşede yapılmasına izin verilen ya da buyrulan bir şey bu köşede yasaklanıyor ve cezalandırılıyor. Ne yani? Adalet bu kadar farklı, bu kadar değişken olabilir mi? Hayır, sadece yön verdiği zamanlar birbirinin aynı değil. Şu dünyada kısacık yaşamı olan insanlar, kendilerinden önceki hiç tanımadıkları yüzyıllar ve başka uluslar ile bilip tanıdıkları yüzyıllar ve uluslar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrayabilecek yetide değiller. Ama tek beden, tek gün ya da tek ev söz konusu olduğunda o tek bedene hangi parçaların uygun olduğunu, o tek güne hangi işlerin uygun düştüğünü ve o tek evde hangi görevlerin hangi insanlara uygun olduğunu kolayca anlayabilirler. Bu yüzden kavradıkları şeyleri kabulleniyorlar ama kavrayamadıklarına kızıyorlar. 14. İşte ben o yaşlarda bunları hiç bilmiyordum. Ya da şöyle dersem, bunlara hiç dikkat etmiyordum. Oysa her an gözlerime çarpıp duruyorlardı ama ben görmüyordum. Şiir okuduğumda kafiyeleri istediğim şekilde, istediğim yere koyamıyordum. Tersine şu ölçüye bu kafiyeyi, bu ölçüye şu kafiyeyi oturtmak, hatta aynı dizede her yere aynı kafiyeyi oturtmamak durumundaydım. Yani şiiri kurallarına göre okumak zorunda olduğum şiir sanatında bile farklı yerlerde farklı kurallar yoktu. Her yerde aynı kurallar geçerliydi. Böyle olduğu halde ben iyi ahlaklı ve kutlu insanların itaat ettiği adaletin belirlediği ilkeleriyle bütün çağları ve bütün coğrafyaları kucakladığını fark edemiyordum. Kendi içinde hiçbir tutarsızlık olmadığı halde geçip giden çağlara göre bütün ilkelerini aynı anda uygulamadığını, bunları hakkaniyetle paylaştırıp uygulamaya koyduğunu anlayamıyordum. O kadar kördüm ki bu yüzden kutlu peygamberlerimizin kendi zamanlarında Tanrı'nın buyruklarına ve vahiylerine göre hareket etmiş olmalarını kınadığım gibi bir de Tanrı'nın onlara bildirdiği geleceğe ilişkin haberler veriyorlar diye kızıyordum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 91.